Ayrım 24, son yüzleşme, Lisa Gardner, sayfa 306, 24. bölüm. Boston polis merkezinden eve nasıl gittiğini hatırlamıyorum. Sanırım Tulip ile birlikte metroya bindik. Bu geç akşamüstü trenine akın eden insan kalabalığına bir kadının köpeğiyle birlikte sızması hiç de zor olmasa gerekti. Roxbury'den downtown'a giden turuncu hatta binmiş, ardından da Harvard meydanına gitmek için kırmızı hatta geçmiş olmalıydık. Downtown geçidindeki aktarma istasyonu günün yorgunluğuyla artık kendilerini otomatiğe bağlayıp bir an önce evlerine gitmek için çabalayan kalabalık bir güruhla dolup taşmış olmalıydı. Harvard meydanından 12 dakika yürümüş olmalıydık. Önce Garden Caddesi'ne yürüyüp karla kaplı Cambridge kampüsünden geçmiş olmalıydık. Muhtemelen oradan sola dönüp Concord meydanına çıkmış, ardından da sağa dönerek Madison'daki Harvard Üniversitesi gözlem evine çıkmıştık. Belki de koşmuştuk. Kaldırımlar pek iyi durumda olmasa gerekti. Yeni yağan yumuşak karla kaldırımda yürümek çok daha zor olmalıydı. Hemen ardından daha keskin ve buzlu kar başlarımızı yararcasına bardaktan boşalır gibi yağarken Harvard meydanındaki kaldırımları daha da kaygan hale getirip tam bir keşmekeşe çevirmiş olmalıydı. Hatırlamıyorum, aklım yine bana ihanet ediyor, unutmanın bedelini ödüyorum. Benimle çoktan bağlarını koparması gereken ama bunu bir türlü yapmayan bir çocuklukla uğraşmanın bedeli buydu. Evime dönmüş olmalıydım, öyle değil mi? Polis merkezinden çıkıp başka nereye gidebilirdim ki? Yapacak başka ne işim olabilirdi? Uyudum. Tek bildiğim bu. Uyandığımda kendi odamda, kendi yatağımın içindeydim. Tulip de hemen yanımdaydı. Sırt sırta vermiş uyuyorduk. Saat akşam 8'di ve son 48 saatin üzerine işe gitmeyecek olmama seviniyordum. Sonra gözlerimi kapattım ve o güne kadar gördüğüm en tuhaf rüyayı gördüm. Annem arka bahçedeydi, elinde bir kürek vardı ve bir çukur kazıyordu. Dışarısı hem karanlık hem de fırtınalıydı. Yağmur yağıyor, rüzgar esiyordu. Annemin hemen yanında bardaktan boşanırcasına yağan yağmur damlaları ve rüzgarın harabeye çevirdiği enkazı aydınlatan bir lamba vardı. Zaman zaman küreğin keskin ucu lambanın soluk sarı ışığında parıldıyordu. Bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Ben pencerenin hemen önündeydim. Boyum pencereye neredeyse yetmiyordu. Olanları görebilmek için parmaklarımın ucunda yükselmiştim. Uzun zamandır izliyor olmalıydım ki parmak uçlarımın ağrıdığını, bacak kaslarımın yandığını hissettim. Ama yine de izlemekten vazgeçmedim. Metalin bana göz kırptığını görebiliyordum. Bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı. Annemin üzerinde en sevdiği geceliği vardı. Üzerinde minik mavi çiçek desenleri ve yeşil yaprakları olan soluk sarı bir gecelikti. Yağan yağmurla gecelik cılız bedenine yapışıp incecik bacaklarını ve eğilip kürek dolusu toprağı savuran kırbaç gibi sıska kollarını ortaya çıkarmıştı. Uzun kahverengi saçları açıktı. Islak tutamlar çökmüş yanaklarına yapışmıştı. Bir yukarı bir aşağı. Bir yukarı, bir aşağı. Çukur giderek büyüdü. Çok büyük sayılmazdı. Yeterince büyüktü sadece. O an koridorun sonundaki bebeğin ağladığını duydum. Annem de benimle aynı anda duymuştu. Başını yukarı kaldırdı. Elindeki kürek bir an öylece kala kaldı. Pencereye doğru döndü ve doğrudan bana baktı. Yüzünün ortasında kara bir delik açarak bana doğru gülümsedi ve o an başının etrafındaki ıslak saçlar bir anda tıslayan yılanlara dönüştü. Kendimi pencerenin kenarından uzaklaştırdığımda yere düştüm. Düşerken başımı sehpaya çarptıysam da ağlamamıştım. Minik ayaklarımın üzerinde doğrulup koşmaya başladım. Koridorun sonundaki bebek ağlıyordu. Oraya ilk varan ben olmalıydım. O an arka kapının gıcırdayarak açıldığını duydum. Annem çıplak, kemikli ve çamur içindeki ayaklarıyla arka kapıdan berbat durumdaki daracık mutfağa giriyordu. Koridorun sonundaki bebek ağlıyordu. Oraya ilk varan ben olmalıydım. Yumruk haline getirdiğim ellerimi sallayıp tıpkı annemin küreği gibi dizlerimin üzerinde bir aşağı bir yukarı yaylanarak olağanca gücümle koşuyor, koşuyor, koşuyordum. Nefes nefese kalışımı, kalbimin göğsümde delicesine atışını duyabiliyordum. Koşuyor, koşuyor, koşuyordum. Annem arkamdan Charlie diye seslendi. Her neredeysen çık ortaya bakalım. Koridorun sonundaki bebek ağlıyordu. Oraya ilk varan ben olmalıydım. Annene gel Charlie, unutma Charlie. Sakın beni kızdırma. İşte ilk gelen bendim. Dolabın kapısını açtım. Ortada ne bir beşik ne de çocuk arabası vardı. Sadece yerdeki bir şifon yer çekmecesinin içinde battaniyelere sarılmış bir şeydi gördüğüm. Ayak sesleri giderek yaklaşıyordu. Kendinden emin ve kararlı bir şekilde. Gel bana, her neredeysen çık dışarı. Küreğin ışıldayan metali bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı iniyordu. Bebeği kucağıma alıp battaniye yığınını kavradım ve ön kapıya doğru koştum. Kendimi gecenin vahşiliğine bıraktım. Rüzgar harabe evi dövüyor, yağmur sağanakla yağıyor, gök gürlüyordu belki. Ama ben ne onları fark edebilecek ne de ciddiye alabilecek durumdaydım. Charlie, seni görüyorum, Charlie, beni kızdırma. Doğruca ormana koştum. Nereye gittiğimi çok iyi biliyordum. Çünkü bunu daha önce çalışmıştım. Yaşanacakları biliyordum işte. Şimdi deneme vaktiydi. Bir şeyler yapmalıydım. Minicik ellerim, kısacık bacaklarım ama göğsümün içinde delicesine çarpan kocaman yüreğimle başarmalıydım. Charlie, beni kızdırma. Geniş yapraklı ağaç artık oldukça geride kalmıştı. Bir an durup en uzun battaniye ile bebeği göğsüme bağladım. Bunu da daha önce denemiştim. Bazen evin içinde bebeği bu şekilde taşırdım. Çünkü böyle olduğunda bebek ağlamıyordu ve hayat hepimiz için daha güzel oluyordu. Battaniye ıslaktı, bebek de öyle, ben de. Annemin sesi artık çok gerilerden gelmiyordu. Charlie Grant, hemen buraya gel. Charlie Grant, beni kızdırma. En yakındaki dala uzandım. Islak, alçak, büyük olmayan ağaca kararlı küçük yumruklarla tutunup kendimi yukarı çektim. Hızlı ve çaresizce hareket ediyordum. Hep yukarı dallara doğru ilerliyordum, aşağı değil. Ağaç o kadar da büyük değildi ama ben de öyle değildim. Eğer bu şekilde maymun gibi tırmanmaya devam edersem en yukarıdaki dala çıkabilirdim. Annem yüksekten korkardı. Beni dışarıya çıktığımda ya da aşağı indiğimde takip edebilirdi. Ama yukarı tırmandığımda edemezdi. O an hemen altımda ciyak ciyak bağırdığını duydum. Charlie Grant, hemen aşağı geliyorsun şimdi. Beni duyuyor musun genç bayan? Charlie Grant, annen ne diyorsa hemen onu yap. Bense hiç aşağı bakmadan yukarı tırmanmaya devam ediyordum. Ne kucağımdaki bebeği düşüreceğimi, ne düşebileceğimi, ne de artık bebeğin ağır gelen yükünü düşünmek istiyordum. Annemin ellerini kalçalarına koymuş halde orada öylece duruşunu, yılan şeklindeki saçlarını, kocaman kara ağzını ve bir yukarı bir aşağı hareket ettirdiği küreğini görmek istemiyordum. Çukur kazıyordu. Büyük değil, tam da iş görecek bir çukur. En sonunda artık tırmanacak dalım kalmamıştı. İki dal arasında durmak zorunda kalmış, titreyerek oraya tüdemiştim. Tek elimle başımın üzerindeki dalı tutup, diğer elimle bebeği sımsıkı kavrarken yağmur suları yüzümden akıyordu. Annem ise hala aşağıda bağırıyordu ama artık rüzgar sözlerini alıp uzaklara savuruyordu. Bu yükseklikten daha küçük görünüyordu ve zar zor seçiyordum onu. Bu yükseklikten artık ondan korkmama gerek yoktu. En sonunda yorulup vazgeçerdi nasılsa. En sonunda evine dönüp çamur, pislik ve yaprağı bulanmış biçimde kanepenin üzerine kıvrılıp uyurdu. Sonra ben de usulca aşağı inerdim. Bebeğin bezini değiştirir, onu kaloriferin üzerinde ısıttığım temiz battaniyelere sarardım. Bağdaş kurup yere oturduğumda onu da kucağıma alarak bir biberon soğuk mama verirdim. Bebek çok geçmeden uyurdu. Sonra onu koridordaki küçük dolabın içindeki minik yatağına yatırıp dışarı çıkardım. Annem gibi lambanın ışığı altında onun açtığı çukuru yeniden doldurup kapatırdım. Eğer her şeyi elime yüzüme bulaştırmazsam sabah olduğunda bu gecenin hiçbir izi kalmazdı. Sanki hiç yaşanmamış kötü bir rüya gibi her şeyi silebilirdim ve annem hiçbir şey olmamış gibi, hatta kendi kendine şarkılar mırıldanarak uyanıp neşe içinde başı dönerek benimle birlikte evin içinde dans edebilirdi. Bebeği kucaklayıp öpebilir ve her şey tekrar normale dönebilirdi. Annem bizi yeniden sevmeye başlardı. Kısa da sürse yapardı bunu. Ağacın dallarının arasına biraz daha sokuldum. Bebeğin göğsümdeki sıcaklığını hissettim. Diğer kolumu da bedenine sarıp ona sımsıkı sarılırken içimden umarım o da benim sıcaklığımı hissediyordur diye geçirdim. Kulağına eğilip her şey yolunda dedim. Birazdan geçecek, birazdan yeniden güvende olacağız. Bebek artık ağlamıyordu. Aksine koca kahverengi gözlerini bana dikmiş bakıyordu. Yüzü bir anda dişsiz kocaman bir tebessümle aydınlanıvermişti. Neşeyle bakıyordu bana. Benim güzel kardeşim Abigail'dı bu. 25. Bölüm. Didi restorana tam vaktinde geldi. Alex bu gece için Boston Akvaryumu'nun hemen yanında deniz kıyısındaki Legal Seafood'u seçmişti. Burası havaalanına yakın, güzel yemekleri ve de harika manzarası olan bir yerdi. Didi de bu restoranı çok iyi biliyordu. North End'de yaşadığı dönemde buraya pek çok kez yürüyerek gelmişti. Ne var ki yürümek trafiğin iş çıkış saatinde felç olduğu anlarda arabayla gelmekten çok daha kolaydı. İsteksizce 93 numaralı otobana girmiş, ardından da otobandan çıkışta en az 3-4 kez kırmızı ışıkla durmak zorunda kaldığı çıkışa yönelmişti. Sahile ulaştığında annesiyle buluşacak olmanın verdiği hisle gergin ve bitkindi. Ayrıca adı gibi biliyordu ki bir hafta önce aldığı ipek bluzu ter içinde kalmıştı. Restoranın hemen karşısında ücretsiz bir park yeri vardı. Didi park çizgilerinin arasında kendine arkalarda, merdivenlerden mümkün olduğunca uzak şanslı bir yer bulana dek ilerledi. Yere sadece küçük arabalar uyarısı yazsalar da Didi Crown Victoria polis aracını iki dar çizgi arasına güçlükle sıkıştırdı ve kapısını yavaşça açarak indi. Arabadan dışarı adımını atar atmaz soğuk yüzünü tıpkı bir bıçak gibi kesmişti. Birkaç saniye içinde sıcak havadan soğuğa geçiş yapmıştı. Bir an önce yürümeye başlayıp ısınmalıydı. Ama aksine orada öylece durup sanki okuldan eve dönerken ayaklarını sürüyen küçük bir kız gibi bekliyordu. Çünkü çantasında yine öğretmeninin yazdığı bir not vardı ve annesi yine çok kızacaktı ya da daha kötüsü tek kelime etmeyecekti. Sadece dudaklarını gerip Didi'nin artık ne anlama geldiğini çok iyi bildiği bir bakış fırlatacaktı. Didi kendi kendine ben bir yetişkinim diye hatırlattı. Polislerin saygı duyduğu, suçluların korktuğu üst düzey bir dedektifim. Ama bu hatırlatma şu an için işine yaramıyordu. Çok istese de yaramıyordu işte. Annesini düşünmektense Alex'i ve Jack'i düşünmeyi tercih etti. Hiç şüphesiz ki Alex şimdi anne ve babasıyla sabırla oturuyor, onları rahat ettirmeye çabalayıp torunlarıyla tanıştırmaya çalışıyordu. Didi'nin restorana girmesiyle başını kaldıracak, Didi'nin masanın başına gelmesiyle de içten bir şekilde gülümseyecekti. Didi ayaklarındaki siyah botlarıyla ufak adımlar atarak önce park yerinin içinden ardından da merdiven boşluğundan geçti. Karlı caddede karşıdan karşıya geçtiğinde nihayet ışıl ışıl parlayan restoranın önündeydi. Son kez derin bir nefes aldı. Kendine ölüm soruşturmalarını yürüten bir kadının kendi anne babasıyla yiyeceği bir akşam yemeğinin üstesinden kolaylıkla gelebileceğini hatırlattı. Elleri titriyordu. İçeri girdi. Annesi, babası ve Alex restoranın arka tarafındaki bölmelerden birinde oturuyorlardı. Restoranın o kısmı oldukça sessizdi ama Boston'ın göbeğinde yer alan bir restoran için perşembe gecesi de olsa hayli kalabalıktı. Garsonlardan biri Jack'in araba koltuğunun uyması için mama sandalyesini ayarlamıştı. Alex bölmenin sağ tarafında, annesi ve babası ise yan yana sol tarafta oturuyorlardı. Annesi Patsy Florida'dan getirdiği bronz tene, gümüş sarısı saçları ve Didi'nin ondan aldığı her halinden belli olan yüzüyle oturuyordu. Üzerindeki keten kumaş pantolonu ince beyaz gömleğinin üzerine giydiği deniz köpüğü yeşili kolsuz süveteriyle tıpkı kuzey iklimine alışmaya çalışan ama Ocak ayında Boston'un soğuğunun ne kadar çetin ve acı olduğunu unutan bir kar kuşu gibiydi. En az annesi kadar fit ve şık olan babası Roy ise üzerindeki lacivert spor ceketi ve içine giydiği mavi beyaz çizgili yakalı tişörtüyle sanki golf sahasından yeni çıkmış gibiydi. Tahmin ettiği gibi onu ilk fark eden Alex oldu. Alex de siyah boğazlı bir kazağın üzerine Didi'nin en sevdiği kazağı olan koyu kırmızı kaşmir süveterini giymişti. Didi'yi görmesiyle mavi gözleri aydınlanmış ve gülüşüyle gözlerinin kenarları kırışmıştı. Didi bir an bocaladı. Adım atmak istediyse de bir an takılır gibi olmuştu. Çünkü tam da o anda bu son derece gürültülü ve kalabalık restoranın ortasında fark etti ki mekandaki en yakışıklı adam ona aitti, ona gülümsüyordu ve onun için sabırla bebekleri ve ailesiyle oturuyordu. Bu gerçek bir an onu fazlasıyla ürküttü. Çünkü Alex için vücudunun her zerresinde hissettiği aşk peşi sıra sanki güneşin önüne geçen kara bulutlar gibi gölgeleniyordu. Kendisini buna layık bulmuyordu. Böylesine yakışıklı, başarılı, zeki bir adam kendisinden çok ailesinin beğenilerine uygundu. Bunu düşündükçe daha da öfkelendi. Bunca yıl sonra kendini artık bu kadar küçük hissetmek istemiyordu. Belki anne ve babasının istediği gibi bir evlat olamamıştı. Ama Didi kendi istediği gibi bir yetişkindi ve bu da onun için yeterliydi. Didi başını yukarı kaldırıp yürümeye devam etti. Nihayet masanın önüne vardığında ağzını açıp yüksek sesle ''Hoş geldiniz anne, nasılsın baba, uçuş nasıldı?'' diye sordu. O an çağrı cihazının sesi duyuldu. İlk konuşan Alex oldu. ''Her şey yolunda mı?'' Didi çağrı cihazının klipsini açarak gelen kısa mesajı okudu. Gözlerini yumdu ve ''Gitmem gerek'' dedi. ''Ne?'' Karşılaşmalarından bu yana ilk kez konuşan annesinin ağzından çıkan ilk kelime bu olmuştu. Sesi şimdiden sertti. Didi aklını toparlamaya çalışarak ''Özür dilerim'' dedi. Eğilip önce annesinin ardından da babasının yanağına birer öpücük kondurdu. Ne var ki konuşurken Alex'e bakıyordu. Çünkü onun bakışlarını daha kolay kaldırabiliyordu. ''Bir cinayet daha'' dedi. ''Aynı dosya mı?'' ''Kesinlikle Copley civarında. Neyse en azından yakında bir yerdeyim.'' Didi'nin annesi bir kez daha ''Anlamıyorum'' dedi. ''Çok önemli bir cinayet dosyasının tam ortasındayım. Az önce de yeni bir cinayetin daha işlendiği haberi geldi. Gitmem gerek.'' ''Ama daha yeni gelmiştin.'' ''Sanıyorum ki katil bunu pek dikkate almadı.'' ''Didi Warren.'' Didi bir elini havaya kaldırıp sesini aynı tonda tutmaya çalışarak ''Anne'' dedi. ''Florida'dan geldiğiniz için size minnettarım. Biliyorum ki hava çok soğuk ve sen bu yüzden burayı hiç sevmiyorsun. Ama bu benim işim. Ben sadece bir dedektif değilim. Bu dosyayı yürütme yetkisi bende. Bu iş benim sorumluluğumda.'' Babası sakinleştirmek için annesinin elini tuttu. ''Geri gelecek misin?'' Babasının sesinde Didi'nin daha önce duymadığı bir titreşim vardı ve şimdi daha yakından baktığında gözlerinin etrafında kırışıklıklar, çenesinin altında sarkan bir deri ve ellerinin üzerinde benekler olduğunu gördü. 78 yaş, anne ve babası 78 yaşındalardı. Belki çok yaşlı değillerdi ama yine de buraya kadar gelmişlerdi. Daha kaç kez böyle bir yolculuk yapabilirlerdi ki? Didi ve torunlarıyla daha kaç yıllarını beraber geçirebilirlerdi. Didi fısıldayarak ''Muhtemelen yemeğe yetişemem'' dedi. ''O halde sabah görüşürüz. Eğer isterseniz sabah erkenden kahvaltıya gelirim ya da sizin için daha iyi olacaksa öğle yemeğine de katılabilirim.'' Annesi olanları onaylamadı, her halinden belli bir sesle araya girerek ''Anlamıyorum'' dedi. ''Saat akşamın 7'si. İşten daha yeni çıktın ve şimdi geri gidiyorsun. Buna rağmen bizimle olmak için elinden gelenin en iyisi sabah erkenden bir kahvaltı mı yani?'' ''Boston cinayet masasına hoş geldiniz.'' ''Peki Jack ne olacak? Senin artık bir bebeğin var. O ne olacak?'' Didi oğlunu henüz selamlamamıştı bile. Anne ve babasını öpmüş, Alex ile konuşmuştu ama bebeğini... Jack'in koltuğunun üzerine eğildi. Jack etrafında olan bitenlerden habersiz uyuyordu. Minik ağzı tıpkı gonca bir gül gibiydi. Minik elleri de maviler giymiş, göbeğinin üzerinde birer yumruk olmuştu. Boynuna takılan yeni öndüğünde ''Florida'da beni seven birileri var'' yazıyordu. Didi anne ve babasına baktı. ''Bu çok güzel, teşekkürler.'' O an çağrı cihazı bir kez daha çaldı. Gözlerini yumup bu insafsız ısrara teslim oldu. Alex usulca git dedi. Tamam ben hallederim. Didi uyuyan oğlunun üzerinden kocasına bakıp ona sana ne kadar teşekkür etsem az dedi. Alex hafif asık bir suratla onu başıyla onayladı. Görünüşe göre anne babasının yarattığı olumlu etki henüz üzerinden silinmemişti. Didi dudaklarını Jack'in alnına götürdü. Pudra kokusunu içine çekip saçının ipeksi yumuşaklığını hissetti. Bir anlığına annesine hak vermeden edemedi. Bu güzellikten uzaklaşarak ne yapıyordu böyle? Didi yeniden masaya dönüp sabah sizi ararım dedi. Annesinin amansız hoşnutsuzluğunun ağırdığı omuzlarında kendisini dışarıdaki soğuğa hazırlayarak restorandan dışarı çıktı. Kuş uçuşu Copley Meydanı sahilden sadece biraz uzaktaydı. Ama kar ve buzlu sulu sepkenin daha da Arap saçına çevirdiği Boston trafiği işin içine katıldığında Didi'nin oraya varması tam 45 dakika sürmüştü. Olay yerine vardığında park yapma kurallarını umursamadan aracını sıra sıra dizilmiş polis arabalarının arkasına rastgele koydu. Arabadan indiğinde dedektif O onu bekliyordu. Anlaşılan O'nun o geceki planlarının yanında Didi'nin planları hafif kalıyordu. Genç dedektif koyu renk saçlarını tepesinde buklili gevşek bir topuz yapmış, gözlerine egzotik bir maskara sürmüş ve kırmızı bir rujla dudaklarını belirginleştirmişti. Uzun siyah kabanının altında, altına siyah stiletto botlar giydiği diz boyunda bir elbise vardı. Bu haliyle daha yumuşak, daha kıvrımlı ve daha kadınsı görünüyordu. Didi'nin asla beceremediği ama pek çok erkeğin takdir ettiği bir görünüştü bu. O, Didi'ye bakıp ağır ağır, çağrı cihazı insanlığın icat ettiği en iyi doğum kontrol aracı dedi. İlginç, çünkü ben de aynı şeyi söylerdim dedi. O, Didi'nin yeni anne oluşu gerçeğiyle tek kaşını havaya kaldırmıştı. Didi savunmaya geçerek, prezervatiflerin de %100 etkili olduğunu söyleyemem dedi. Bunu hatırlayacağım. Didi arabanın kapısını kapattı. Muflon kenarda deri eldivenlerini takıp siyah yün beresini aşağı çekti. Elimizde ne var? Ölü bir çocuk arka sokakta. Devriye aracının arka koltuğunda da korkmuş bir çocuk var. Ben bunun tacizci cinayetleriyle bir ilişkisi olduğunu düşünmüştüm. Ölen çocuk tacizciydi, korkmuş olansa kurban. Didi gözleri kocaman açılırken bu gerçeği sindirmeye çalıştı. Tetiği korkan çocuk çekmedi değil mi? Yok ama kimin yaptığını gördü. Yalnız bir kadın. O gergin bir tebessümle gülümsedi. Ufak tefek bir kadın ve küçük bir silah. Dünyanın en deli mavi gözleri. At kuyruğuyla toplanmış kahverengi saçlar. Didi nefes alarak Charlie Grant dedi. Namı diğer Abigail.
24. aydımın sonu. Sayfa 319.